Bayram 37, sayfa 268, 39. Niteliksiz bir adam, adamsız niteliklerden oluşur. Ne var ki Ulrich o akşam gelmedi. Müdür Fischel, yanından acele ayrıldıktan sonra kafasını yine o gençliğindeki soru, bütün o önemsiz ve daha yüce bir anlamda da doğru olmayan açıklamaların dünya tarafından neden böylesine tedirgin edici ölçüde desteklendiği sorusu kurcaladı. İnsan ancak yalan söylediğinde hep bir adım ilerliyor diye düşündü. Ona bunu da söylemeliydim. Ulrich tutkulu bir insandı. Ama burada tutkudan ayrı ayrı tutkular diye adlandırılanları anlamamak gerekir. Ulrich'i hep bütün bunların içine sürüklemiş olan bir şey vardı herhalde. Ve bu belki de tutkuydu. Fakat heyecanlıyken ve heyecan sonucu olan eylemlerde bile Ulrich'in tutumu aynı zamanda hem tutkulu hem de umursamazdı. Yaşanabilecek hemen her şeyi yaşamıştı. Şimdi de kendini her an, onun için herhangi bir anlam taşıması gerekmeyen, buna karşılık eylem içgüdüsünü kışkırtan bir şeyin içine atabileceğini hissetmekteydi. Bu nedenle yaşamına ilişkin olarak ve biraz abartıyla bu yaşamın içindeki her şeyin ondan çok birbirlerine aitmiş gibi olup bittiğini söyleyebilirdi. İster kavgada, ister aşkta olsun, A'yı hep B izlemişti. Ve bu durum karşısında Ulrich, bu bağlamda kazandığı niteliklerin kendisinden çok birbirlerine ait olduklarına inanmak durumundaydı. Hatta kendini iyice incelediğinde, bu niteliklerden her birinin onunla ilişkisinin aynı nitelikleri kazanmak isteyen başka insanlara oranla daha yakın olmadığını anlıyordu. Fakat yine de insanın onlarla bütünleşmese bile böyle nitelikler tarafından belirlendiği ve bunlardan oluştuğu kuşkusuzdur. Ve insan bu yüzden bazen kendi kendine dingin halinde de hareketlilikte olduğu gibi yabancı gelir. Eğer Ulrich'in nasıl biri olduğunu tarif etmesi gerekse sıkıntı çekerdi. Çünkü pek çok insan gibi o da kendisini hep ancak bir görev bağlamında ve böyle bir görevle ilişkisi doğrultusunda sınamıştı. Öz bilinci ne zarar görmüştü ne de şımartılmış ve kendini beğenmişti. Ve bu öz bilinç adına vicdani muhasebe denilen o kendini onarma ve yağlama işlemini gereksinmiyordu. Güçlü bir insan mıydı Ulrich? Bunu bilmiyordu. Belki de bu konuda çok kötü sonuçlara yol açabilecek bir yanılgı içindeydi. Ama hep gücüne güvenen bir insan olduğu kesindi. Şimdi bile kendi yaşantılarına ve niteliklerine sahip olmak ile bütün bunlardan uzak kalmak arasındaki farkın yalnızca bir tutum farkı. Belli bir anlamda irade ürünü bir karar veya genellik ile kişisellik arasında yer alan insanın satında var olduğu bir derece olduğundan kuşku duymuyordu. Basitçe ifade etmek gerekirse, insan başına gelenler veya yaptıkları karşısında daha çok genel ya da daha çok kişisel bir tutum alabilir. Bir darbeyi bir acı olmasının dışında bir kırgınlık olarak da alabilir ve darbe bu yüzden dayanılmaz ölçüde ağırlaşır. Ama aynı darbe sportmence insanı ne korkutması ne de kör bir öfkeye sürüklemesi gereken bir engel olarak da alınabilir. O zaman insanın bu darbeyi hiç fark etmemesi de ender rastlanan olaylardan değildir. Fakat bu ikinci şıkta olan aslında darbenin genel bir bağlama, kavga eylemi bağlamına yerleştirilmesinden başka bir şey değildir ve bu arada darbenin özünün yerine getirmesi öngörülen görevden bağımsız olduğu ortaya çıkmıştır. Ve özellikle de bu görünümü, yani bir yaşantının önemini, dahası içeriğini ancak birbirinin sonucu olan eylemlerden oluşma bir zincir içerisinde kazanması şeklindeki görünümü, o yaşantıyı sadece kişisel bir olay değil, fakat tinsel gücüne yönelik bir meydan okuma sayan her insan sergiler. O zaman da o insan, ne olursa olsun yaptığını daha zayıf hissedecektir. Gel gelelim ne tuhaftır ki boksta üstün bir tinsel güç sayılan, boks yapmasını bilmeyen insanlarda manevi yanı ağır basan bir yaşam biçimine eğilim olarak ortaya çıktığında yalnızca soğukluk ve duygusuzluk diye adlandırılır. Duruma göre genel veya kişisel bir tutum uygulamak ya da talip etmek için kullanılagelen başkaca ayrımlar da vardır. Bir katilin işini ciddi tutması vahşilik diye yorumlanır. Karısının kollarında bir problemi çözmeyi sürdüren profesörün davranışı kemikleşmiş bir kuruluk sayılır. Yıkıma sürüklenen insanların üzerine basa basa yükselen bir politikacınınki kazandığı başarıya göre alçaklık ya da büyüklüktür. Başkalarında olduğunda mahkum edilen bu sarsılmazlık askerlerden, cellatlardan ve cerrahlardan neredeyse talep edilir. Her defasında nesnel açıdan doğru tutum ile kişisel açıdan doğru tutum arasında ödün verilerek sağlanan uzlaşmadan yansıyan kendine güvensizlik çarpıcıdır. Bunu belirgin kılmak için verilen örneklerin ahlak yanına daha fazla eğilmeye gerek yoktur. Bu güvensizlik, Ulrich'in kişisel sorununa daha geniş bir arka plan eklemekteydi. İnsanlar eskiden bugüne oranla daha rahat bir vicdanla birey olurlardı. Eskiden insanlar saman saplarına benzerlerdi. Tanrı, dolu, yangın, salgın ve savaşın etkisiyle büyük bir olasılıkla bugüne oranla çok daha fazla oraya buraya savrulurlardı. Ama bir bütün olarak bakıldığında kentler boyutunda, belli bir arazi boyutunda, tarla boyutunda ve tek bir saman sapı için kişisel hareket alanı bağlamında geriye daha ne kalıyorsa o boyutta bakıldığında bütün bu olanlar sorumluluğu üstlenilebilen, ne olduğu bilinebilen şeylerdi. Bugün ise sorumluluğun ağırlık noktası insanda değil, bağlamlarda yatıyor. Yaşantıların kendilerini insandan bağımsız kıldıklarının ayırdına varılmadı mı? Yaşantılar tiyatroya taşındılar, kitaplara, araştırma merkezlerinin ve araştırma amaçlı yolculukların raporlarına geçtiler. Yaşamanın belli türlerini toplumsal bir deney yaparcasına ötekilerin zararına geliştiren fikir ve din topluluklarına gittiler. Ve iş başında olmadıkları zaman da öylece havada süzülmekteler. Bugün herhangi bir kimse başkaları işine bunca karışırlarken ve her şeyini ondan daha iyi bilirlerken öfkesinin hala gerçekten kendi öfkesi olduğunu bilebilir mi? Artık adamsız niteliklerden, yaşayanı olmayan yaşantılardan oluşma bir dünya çıktı ortaya. Ve görünüşe bakılırsa sanki ideal konumda insanın artık hiçbir şeyi kendi özelinde yaşamayacağı ve kişisel sorumluluğun o dostane ağırlığının olası anlamlardan meydana gelen bir formüller sisteminde eritileceği söylenebilecek. İnsanı onca uzun bir zaman boyunca evrenin merkezi sayan ama artık yüzyılların akışı içerisinde kaybolmaya yüz tutmuş insan merkezci tutum büyük bir olasılıkla benim kapısına gelip dayanmıştır. Çünkü bir şeyi yaşamanın en önemli yanının o şeyi yaşamak, eylemin en önemli yerinin de eylemde bulunmak olduğu yolundaki inanç insanların çoğuna artık bir saf dillik gibi gözükmeye başladı. Çok kişisel yaşayan insanlar gerçi hala var. Bu gibileri dün şuna ya da buna gittik veya bugün şunu ya da bunu yapıyoruz demekteler ve başkaca bir içeriğe ya da anlama gerek duymaksızın buna seviniyorlar. Parmaklarının temas ettiği her şeyi seviyorlar ve ne kadar mümkünse o kadar özel kişi oluyorlar. Dünya onlarla ilintisi kurulduğu anda özel dünya oluyor ve bir gökkuşağı gibi parlıyor. Belki de çok mutlular bu insanlar. Ama nedeni asla kesin olmamasına karşın başkalarına sırf bu yüzden saçma geliyorlar. Ulrich bu düşünceler karşısında ansızın kendinin bir karakteri olmamasına karşın gene de bir karakter olduğunu gülümseyerek itiraf etmek zorunda kaldı. 40. Bütün nitelikleri olan ama onları umursamayan bir adam. Ulrich adındaki bir 32 yaşındaki adamı kendisi hakkında tek bildiği şey bütün niteliklere aynı ölçüde yakın ve uzak bulunması ve kendisi bu nitelikleri taşısın ya da taşımasın tuhaf bir biçimde hiçbirini umursamaması olsa bile temel çizgileriyle tanımlamak güç değil. Bu adamda varlığı için çok kesitli bir yetenek zeminini koşul kılan ruhsal devingenlik belli bir saldırganlık tutkusuyla birleşmişti. Düşünceleriyle erkeksi bir kafaydı. Başka insanlar bağlamında duyarlı değildi. Ve bugüne kadar onları kendi amaçları için tanımak istemenin dışında kendini onların yerine koyduğu ender olmuştu. Haklara saygı duyması bu hakların sahibine de saygı duyması koşuluna bağlıydı. Ve bu da çok ender oluyordu. Çünkü zamanla iş dünyasında oluşan olumsuzlamaya yönelik belli bir hep hazır olma konumu, duyguya değin esnek bir diyalektik, onu kolaylıkla genelde onaylanan bir şeyde kötü bir yan görmeye, buna karşılık yasaklananı savunmaya ve görevleri kendine özgü görevler yaratma iradesinden kaynaklanan hoşnutsuzlukla reddetmeye götürebilmekteydi. Ancak bu iradeye karşın ahlak bağlamındaki rehberliğini, kendisi için izin verdiği belli istisnaların dışında burjuva toplumunda belli bir düzen içerisinde yaşadıkları sürece hemen bütün erkekleri yönlendiren o şövalye ahlakına bırakmakta ve böylece eylemi kendisine bir misyon olarak verilmiş bir insanın büyüklenmesiyle, acımasızlığıyla ve savrukluğuyla bir başka insanın eğilimlerini ve yeteneklerini az çok alışılagelmiş, yararlı ve toplumsal biçimde kullanan bir insanın yaşamını sürdürmekteydi. Doğal içgüdüsüyle ve büyüklenmeye kalkışmaksızın kendini ne olduğunu geç kalmadan öğrenmeyi düşündüğü, önemsiz sayılamayacak bir amacın aracı diye görmeye alışmıştı. Ve arayışın tedirginliği içerisinde başlayan bu yeni yılda, yaşamının dümensiz sürüklenişinin ayırdına vardıktan sonra hemen yine yola çıkmışlık duygusuna kapılmıştı. Ve planı için özel bir çaba harcamıyordu. Böyle bir yaratılış söz konusu olduğunda onu yönlendiren tutkuyu tanımak kolay değildir. Doğuştan gelen özellikler ve koşullar o yaratılışı çok anlamlı bir biçimde yoğurmuştur. Yazgısı henüz gerçek anlamda sert bir karşı basınç tarafından bütün çıplaklığıyla belirgin kılınmamıştır. Ama en önemli nokta bu yaratılışın karar verebilmesi için henüz kendisinin de bilmediği bir şeylerin eksik oluşudur. Ulrich, görünüşte kendisini her türlü zorlamadan uzak kapıp koy vermesine karşın bir şeylerce zorlanan bir insandı. Dünyayı bir laboratuvarla karşılaştırmak, iş dünyasındaki eski bir tasarımı yeniden uyandırmıştı. Eskiden yaşamı, insan olmanın en iyi yollarının sınandığı ve yenilerinin bulunması zorunluluğunun olduğu büyük bir deney alanı diye düşünürdü. Laboratuvarın bir bütün olarak biraz plansız çalışması ve bütünün yöneticileriyle kuramcıların eksikliği ise bir başka konuydu. Ulrich'in kendisinin de düşünen bilinç alanında bir prens ya da efendi olmak istediği herhalde söylenebilirdi. Zaten kim istemez ki böyle bir şeyi? Bu öylesine doğaldır ki düşünen bilinç her türlü iktidarın üzerinde ve en yüce şey sayılır. Düşünen bilinç denen öğretilir. Yapabilen, kendini düşünen bilinçle süsler, donatır. Herhangi bir şeyle ilintili bilinç, var olan en yaygın şeydir. Sadakat bilinci, aşkın bilinci, erkekçe bir bilinç, eğitimli bir bilinç, zamanın en büyük bilinçli düşünürü, şu ya da bu konuda bilinci vurgulamak istiyoruz ve hareketlerimizin bilincinde olarak eylemde bulunmak istiyoruz. Bütün bunlar en alt kesimlere kadar kulağa son derece kesin ve itici olmayan bir tonda gelir. Geri kalan her şey günlük suçlar ya da ekmek parası kazanma çabaları, düşünen bilincin yanında itiraf edilemeyen bir şey, Tanrı'nın ayak tırnaklarından çıkardığı pislik olarak kalır. Peki düşünen bilinç yalnız başına insanın içinden örtünmesi için bir bez vermek gelen çıplak bir hayalet gibi yürüyen bir sözcük olarak kaldığında o zaman ne olur? İnsan şairleri ve yazarları okuyabilir, filozofları inceleyebilir, resim satın alabilir ve geceler boyu sohbetlere dalabilir. Ama bütün bunlardan kazandığı düşünen bilinç midir? Diyelim ki kazandı. Ama sahip midir artık ona? Çünkü bu bilinç ortaya çıktığı rastlantısal biçime öylesine sıkı bağlıdır ki. Onu kendine mal etmek isteyen insanın içinden geçip gider ve geride yalnızca bir parça sarsıntı bırakır. Ne yaparız bütün bu bilinçle? Bu bilinç kitlelerce kağıdın, taşın ve perdenin üstünde neredeyse astronomik ölçülerde olmak üzere hep yeniden üretilir, yine sürekli biçimde ve sinirli enerjinin dev boyutlarda harcanmasıyla benimsenir ve tadına varılır. Fakat sonra ne olur? Aldatıcı bir görüntü gibi yitip gider mi? Zerreciklere mi ayrılır? yeryüzündeki nesli ayakta tutma yasasından paçasını kurtarır mı? İçimizde yere çöken ve ağır ağır hareketsiz kalan toz parçacıkları ile harcanan çaba arasında hiçbir orantı yoktur. Nereye gider bu bilinç? Nerededir, nedir? İnsan hakkında biraz daha bir şeyler bilseydi, belki de bu düşünen bilinç sözcüğünün çevresine derin bir sessizlik çökerdi. Akşam olmuştu. Sanki uzamı aralayıp gelmiş binalar, asfalt yollar ve çelik raylar, kentin soğumakta olan istiridye kabuğunu oluşturmaktaydı. Bu, çocuksu, neşeli, öfkeli insan hareketleriyle dolu ana istiridyeydi. Her damlanın önce huzmeler halinde sıçrayan bir damlacık olarak minik bir patlamayla başladığı, duvarlardan toplanıp soğutulduğu, yumuşayıp hareketsizleştiği, sevecen bir tavırla ana istiridyenin kabuğuna asıldığı ve sonunda onun duvarında bir tanecik olarak donup kaldığı nokta. Neden diye düşündü ansızın Ulri. Ben bir hacı olmadım. Duyularının önünde çok temiz, hava gibi insanı ısıran tazelikte, arı ve koşulsuz bir yaşam biçimi uzanmaktaydı. Yaşama evet demek istemeyen, en azından ermişlerin hayırını söyleyebilmeliydi. Oysa bunu ciddiyetle düşünebilmek kesinlikle olanaksızdı. Öte yandan serüvene adanmış bir yaşamın sürekli bir yeni damatlık dönemini andırır bir yanının bulunmasına ve kendisinin de gerek uzuvlarının gerekse cesaretinin böyle bir hazzı duyumsamasına karşın Ulri bir serüvenci de olamazdı. Hepsi bağlamında belli bir zemininin bulunmasına karşın ne şair ne de yalnızca paraya ve güce inanan o düş kırıklığına uğramışlardan biri olabilirdi. Yaşını unuttu. Kafasında 20 yaşında olduğunu canlandırdı. Buna karşın yine de iç dünyasında bu yaşlı olmaktan eline hiçbir şey geçmeyeceği kesin karara bağlanmıştı. Onu ne varsa hepsine çeken bir şey vardı. Ve daha güçlü bir şey bunlardan herhangi birine ulaşmasını önlemekteydi. O halde neden bulanık ve kararsız yaşıyordu? Hiç kuşkusuz, dedi kendi kendine. Onu yalıtılmış ve adlandırılmamış bir yaşama biçimine sürgün eden şey, insanın tek sözcükle, yalnız başına karşılaşmaktan hoşlanmadığı sözcükle, düşünen bilinç diye adlandırdığı, o dünyayı özgür ve sonra yeniden bağımlı kılma zorunluluğuydu. Ve Ulri, nedenini kendisi de bilmeksizin, ansızın hüzne kapılıp düşündü. Ben kendimi sevmiyorum. Olay bu. Kentin donmuş, taşlaşmış bedeninde ta derinlerde yüreğinin çarptığını hissediyordu. İçinin derinliklerindeki bir şey hiçbir yerde sürekli kalmak istememiş, dünyanın uzayıp giden duvarlarını yoklamış ve daha başka milyonlarca duvar var diye düşünmüştü. O şey, ateşini taşıdığı ufacık kor parçasını yitirmek istemeyen gülünç ben damlasıydı.